Ayrım 14, Akan Sulara Karşı, Talip Apaydın, sayfa 224. Bahçelievler Ortaokulu. 1971 yazında eşimle birlikte Bahçelievler Ortaokulu'na verildik. Evimize yakın olduğu için daha rahat çalışacaktık şimdi. Tanıdık tanımadık yakın arkadaşlar vardı. Daha bir varsıl çevrenin okuluydu. Öğrenciler yaşam düzeyleri gereği olacak daha bir serbest, daha bir gürültülü çocuklardı. Ben de fazla gürültüden rahatsız oluyordum artık. Tek müzik öğretmeni olduğum için haftada 30 saat ders okutuyordum. Yorucuydu. Emekli olmayı düşünmeye başladım. Askerlik süremi borçlanıp ödemek üzere başvurdum. Kabul edildi. O iyi oldu. 2 yıl kıdem aldım. Terfilerimiz de muntazam geldi. Okul içi ufak tefek sürtüşmeler dışında iyi çalıştık. Uyumlu davrandık. Okul müdürü beni eskiden az çok tanıyordu. Birbirimize saygılı davranıyorduk. Beni bir iki kez uyarmak gereğini duydu. Aman hoca, dikkatli ol. Bakanlıktan soruyorlar. Ben iyi diyorum. Sınıflarda, öğretmen odasında ağzından bir söz kaçırayım deme. Bir olay çıkarmayalım. Ne konuşacaktım zaten? Müzik öğretmeniydim ben. Nota öğretiyordum, şarkı söyletiyordum. Bir derste küçük sınıf öğrencilerinden birisi ayağa kalktı. Elinde bir ansiklopedinin fasikülü, "Öğretmenim, siz yazarmışsınız, öyle mi?" diye sordu. "Yok," dedim, "müzik öğretmeniyim ben. Ama burada adınız var." "Olabilir, isim isime benzeyebilir. O başkasıdır." "Ama efendim, resminiz de var. Aynı size benziyor." "İnsan insana benzeyebilir oğlum. Otur bakalım, dersimize bakalım." Çocuk tatmin olmadı. Öbürleri de eğilip bakmaya kalktılar. "Yok," dedim, "bırakın şimdi." Daha önce de buna benzer şeyler olmuştu. Okulda yazar olarak adımın geçmesini istemezdim. Sonunda dallanır, budaklanır, olay haline getirilebilirdi. Bundan çekiniyordum. Hiç unutmam, çocuk gene ayağa kalktı. "Öğretmenim, itiraf edin," dedi. "Siz yazarsınız." Kendimi tutamayıp güldüm. Böylece itiraf ettirdi bana kerata. "Peki neden saklıyorsunuz öğretmenim? Nasıl anlatırsınız? Hadi uzatma da dersimize bakalım." Bu konuda ne çok olaylar geçti okullarda. Bizim kitaplarımızı okuttular diye nice öğretmen hakkında soruşturmalar açıldı. Onun için acıdır yazar olarak kendimi saklardım. Ama evinde dergi kitap okunan ailelerin çocukları da vardı. Onlar öğrenirlerdi ister istemez. Öğretmen arkadaşlarının çoğu bayandı. Ders aralarında öğretmen odasında 30-40 bayan birlikte konuşmaya başlayınca doğrusu rahatsız olurdum. "Susun yahu, ne bu gürültü?" diye bağırasım gelirdi. Sınıflar gürültülü, öğretmen odası gürültülü. Belki ben de normal değildim artık. Sessizliğe kavuşmak için tatilleri bekler olmuştum. Bazen de tuttururlardı. "Hadi hocam, mandolin çal da oynayalım." Daha öğrenciliğinde folklor ekiplerinde oynamış arkadaşlar vardı. Silifke oyunları, Sivas, Çorum halayları, zeybekler. Ben çalardım, onlar oynardı. Bir cosarlardı bazen, tempo, gürültü giderdi. Müdür de tam öğretmen odasının altında. "Okulu yıkacaksınız yahu," diye bağırarak gelirdi. Aslında o da hoşlanırdı. Bir iki de o dönerdi ortada. İyiydi uyumumuz. Mide ağrılarım yüzünden çantamda her zaman bisküvi bulundururdum. Ders aralarında birer ikişer bisküvi de yemek zorundaydım. Arkadaşları da tutardım elbet. Alışmışlardı. Hani bizim bisküvimiz Talip Bey diye takılırlardı. Ben de paketle getirmeye başladım. İnsanlar arası ilişkilerin düzgün tutulmasında böyle ufacık özverilerin yeri vardır. Şimdi bazılarıyla ara sıra karşılaşırız. Sen ayrıldın, püsküvisiz kaldık diye şakalaşırlar. İlerici gerici gruplar gizliden gizliye burada da vardı ama su yüzüne pek çıkmıyorlardı. Sorunlar daha çok bireysel planda kalıyordu. Bir de şunu gözlemlemiştim. Ankara okullarında arkadaşlar iyi kötü bir rahata kavuşmuşlardı. Yeni serüvenlere girmek, tekrar taşraya sürünmek falan istemiyorlardı. Zaten bazıları bizim gibi mesleğinin son yıllarındaydı. Dinmiş, durulmuş arkadaşlardı. Yaşam zorluğu üzüyordu en çok. Kimi arkadaşlarımız ev kirası ödüyordu. Maaşları yetmez olmuştu. İkide bir arttırılan kassayı hesapları, ders ücretleri ilgiyi en çok çeken konulardı. Her ücret arttırımı geçici bir sevinç getiriyordu ama hemen arkasından pahalılık alıp başını gidiyordu. Geçen yıl 700'e alınan ayakkabı bu yıl 1200'e, gelecek yıl 2000'e alınıyordu. Giysiler öyle, yiyecek maddeleri öyle. O bayan arkadaşlarının konuşmalarını hiç unutamam. "Ay yani ne olacak bu böyle ayol? Dün bir tavuk alayım dedim, 250 lira tuttu." "Daha geçen yıl 150'ye alırdık. Vallahi yaşanmaz böyle. Ayın 15'i olmadan maaşı bitiriyoruz. Kendime bir hırka alacağım, 2 aydır alamıyorum." Arkadaşım sen öyle diyorsun ama bizim köşe başındaki manav 400 bin verdi de araba aldı. Ondan ne haber? Karısının kolunda nah buradan buraya bilezik. Üstelik bir görsen ilkokulu bile bitirmemiş. Ne bileyim kardeşim, kazanan kazanıyor işte. Bize gelince yok. Bizim ev sahibi, Allah seni inandırsın, iki lafı bir araya getirecek adam değil. Tam 4 dairesi var. Hepsi de kirada. İlk girdiğimizde 1200 liraya tutmuştuk. Şimdi 2000 yaptık. Gene de ya arttırın ya çıkın diyor. Ne yapacağımızı şaşırdık ayol. Bu düzlemde hep parasal sıkıntılardan söz edilirdi. Ama dikkat ederdim, asıl sorunlara inemiyorlardı. İyi okumadıkları için konuyu daha aydınlatıcı bir açıdan irdeleyebilen arkadaş azdı. Günlük sıkıntıları söylemekle yetiniyorlardı. Gerçi çoğunluk her yerde böyledir. Bazıları da özel derslerin peşine düşmüştü. Branşı geçerli kimi arkadaşlar özel dershanelerde, evlerde ücretli ders verirlerdi. Bakardım onlar daha iyi giyinirlerdi, daha rahattılar. Ben öteden beri öğretmenin ücret karşılığı özel ders vermesine karşıyım. Hiç yapmadım bunu. Oysa büyük kentlerde müzik öğretmenlerinin de bu olanağı vardır. Çok para kazanan arkadaşlarımız oldu. Bir gün evime bir astsubay geldi. Lisede okuyan kızı müzik dersinden bütünlemeye kalmış. Ücretli ders verip veremeyeceğimi sordu. Veririm dedim. Bir şeyler öğretirim ama para almam. Biz öğretmenler yurt çocuklarına bilgilerimizi aktarmak için okuduk. Onun için öğretmen olduk. Biz bütün çocukların yetişmesinden sorumluyuz. Adam anlayamadı. Neden para almıyorsunuz hocam? Tekrar anlattım. Kızınız her gün şu saatte gelsin. İsterseniz siz de birlikte gelin. Bak oğlum da müzik okulunda okuyor. Ben de, o da yardım ederiz. 8-10 günde sınıfını geçecek şekilde yetiştiririz. Ama ücret almayız. Büyük bir ayıp bu. Teşekkür edip gitti. Kızı her gün o saatte geldi. Oğlumla birlikte çalıştırdık. Gerçekten zayıftı kız. Yeteneği kulağı yoktu. Ama kitabındaki kimi solfej parçalarını okumayı öğrettik. İstiklal Marşı'nı, birkaç okul şarkısını doğru olarak söylettik. Kız sınavını vermiş. Bir gün bize uğradı. Müzik öğretmeni bunu sormuş. İyi, peki kim çalıştırdı seni? Falanca. Kaç lira verdiniz? Para almadı efendim. Hele hele. Vallahi almadı efendim. Böyle böyle dedi bize. Müzik öğretmen arkadaş inanmamış. Çok sonra bir yerde karşılaştık. Sordu bana. Astsubay'a dediklerimi bir de ona anlattım. Başka iklimlerden gelmiş birisiymişim gibi baktı yüzüme. Fakat şunu eklemeliyim. Öbür öğretmen arkadaşlarımı da kınamıyorum artık. Ortam buraya gelmişken başka ne yapacaklardı? Akarsuya karşı herkes yüzemez ki. İpin ucu kaçtı bir kere. O yıllarda durum gerçekten zorlaştı. Gittikçe de bozuldu. Şimdi ne yapıyor bu öğretmenler? Tüm memurlar, işçiler, ücretliler nasıl geçiniyorlar? Nasıl ev kirası ödüyorlar? Aç kalmamak için ne yapıyorlar? Bazıları elbet bir yolunu buluyor. Ne yapsınlar başka? Geçenlerde bir akrabamızın oğlu geldi. Öğretmen olmuş. Doğuya vermişler. Gitmeyeceğim amca dedi. 26 bin lira geçecekmiş elime. Ben burada simit satsam kazanırım 26 bin lirayı. Git diyemem dedi çocuğa. Ve kahroldum. İyice tatsızlaştı iş. Ortam bozuktu. Sonradan daha da bozuldu ya. O günlerde iyi değildi. Politikacılar birbirine girmişti. Gençlik habire kışkırtılıyordu. Olayların önü alınamıyordu. Toplumsal huzursuzluk önce gençlerde kendini gösterir. Doğaldır bu. Hele iki tarafta kışkırtılıyorsa, haklı olduğuna inandırılmışsa, baştaki yönetim de ciddi bir tavır almıyorsa, iç kargaşa ister istemez başlar ve büyür. Türkiye bu ortama sürüklenmişti. Tüm analar babalar gibi biz de çocuklarımız için kaygılanıyorduk. Çok huzursuzduk. Akşamları sağ salim eve dönmelerini beklerdik. Ne çirkin olaylar yaşandı o günlerde. Unutulur gibi değil. Gazi Eğitim'de okuyan oğlumuz ki sağla sola ilgilenmezdi, müzik çalışmaktan başka derdi yoktu. Kaç kez kovalandı, dövülmek istendi. Her gün yüreği ağzında giderdi okula. Göndermek istemezdik. Kal bu sene, gitme derdik. Ama gelecek yıl düzeleceğini kim söylüyordu? Sınıflarda, koridorlarda yığınla insan, ellerinde sopalar, muştalar, bıçaklar durup dururken saldırıyorlardı. Oysa kapıda polis herkesin üstünü arıyordu. Kalem açmak için küçük bir çakı bile sokamazdınız içeri. Peki bunca silah nasıl sokuluyordu? Anlaşılır iş değildi. Böylesine kaba biçimde korunuyordu bir taraf. Bu konu üstünde fazla durmak istemiyorum. Sonradan hep ortaya döküldü zaten. Bilmeyen de kalmadı. Bu ortamda çalışmak artık tatsızdı. Ayrılıp evime çekilmek istiyordum. 1976 yazında dersler bitince karımla birlikte birer dilekçe verip emekliliğimizi istedik. Son durağımız Bahçeli Evler Ortaokulu oldu. 30 yıla yakın hizmet verdiğimiz mesleğimizden içimiz sızlayarak ayrıldık. İlk günler doğrusu hüzünlendim. İşe yaramaz bir adam gibi duydum kendimi. Oysa ikinci bir işim daha vardı. Okumayı, yazmayı sürdürecektim. Kurtuluş Savaşımızı işleyen bir dizi roman üstünde çalışacaktım. Yıllardır içimde kurup duruyordum. Romanın bir bölümünün geçtiği Uşak dolaylarına gitmiş, anılar derlemiş, notlar almıştım. Ta çocukluğumdan beri bu konuda bir birikimim ve hazırlığım vardı. Babam Yemen'de, Kafkasya'da, Galicia'da savaşmış eski bir askerdi. Kurtuluş Savaşı'na da katılmıştı. Ondan ve başkalarından dinlediğim pek çok savaş anıları belleğimde yer etmişti. Sonradan okuduğum Kurtuluş Savaşı tarihi ve onunla ilgili romanlar, Kurtuluş Savaşımıza daha başka bir açıdan bakmak gerektiği kanısını uyandırmıştı bende. Bir de ben yazmalıydım bu konuyu. Birinci cildini Amasya'dayken yazmıştım. Oturdum, devamını yazmaya başladım. Bakanlık Müşavirliği. 1978 yılında yeni bir iktidar değişikliği oldu. Ecevit'in başbakanlığında yeni bir hükümet kuruldu. Kendim için hiçbir beklentim olmamakla birlikte her bakımdan kötü bir duruma düşürülmüş, ülkemizin yeniden huzura kavuşması umuduyla sevindim. Milli Eğitim Bakanlığı'na getirilen Necdet Uğur konuşmalarında aklı başında sözler etti. Olgun ve deneyimli bir devlet adamı izlenimi bıraktı. Okulların açıldığı gündü sanıyorum. Televizyonda çok güzel bir konuşma yaptı. Okullardaki kargaşanın önleneceğini, gençliğe sevgiyle yaklaşılacağını, Atatürk ilkeleri doğrultusunda öğrenim yapılacağını söyledi. Bir rastlantı, o gün rahmetli Ceyhun Atuf Kansu bizdeydi. Birlikte izledik, çok beğendik. İkimiz de, hadi bakalım, inşallah dedik. Bir süre sonra bakanlıktan bana telefon ettiler. Sayın Bakan, sizinle görüşmek istiyor. Gelir misiniz? Ne olabilirdi, hiç düşünemedim. Peki, gelirim dedim. Sayın Uğur'la o güne kadar hiç karşılaşmamıştık. İlk sözü çok dikkatimi çekti. Siz bu bakanlıkta 30 yıl savaşın vermişsiniz dedi. Şimdi bazı şeyleri değiştireceğiz. Bizimle çalışır mısınız? Ama ben emekli oldum dedim. Kadro açarız, o kolay dedi. Talim ve Terbiye Kurulu'nun yeniden düzenleneceğini, öğretmen yetiştiren kurumların eski köy enstitüleri deneyiminden de yararlanarak düzeltileceğini, bizlerin katkıda bulunması gerektiğini ekledi. Tabii dedim, elimden gelen katkıda bulunmak isterim. Biz sizi çağıracağız dedi. Doğrusu heyecanlandım. Eve gelirken çeşitli duygular içinde kaldım. Rahmetli Hakkı Tonguç'un bir gün sizleri mumla arayacaklar sözünü anımsadım. Başımı salladım kendi kendime. Bir yandan da düşünüyordum. Ne yapılabilirdi bu ortamda? İşler bu kadar bozulmuşken neyi neresinden tutup düzelteceksin? Hükümet mecliste yan değiştirmiş 6-7 oy fark ile iktidara gelmişti. Politik ortam alabildiğine elektrikliydi. Bizim öğretmen kitlesi birbirini yemeye hazır iki kampa ayrılmıştı. Olayların da durup dineceği yoktu henüz. Bu ortamda fazla bir şey yapılamazdı doğal olarak. Fakat içimde, bunu saklamayacağım, bakanlığa karşı kişisel kırgınlıklarım ve hıncım da vardı. Gidip bir masasına oturmalıydım. Belki bireysel küçük bir duygu ama dosta düşmana karşı yapmalıydım bunu. İyi olacaktı. Beklemeye başladım. Bir ay falan geçti. Çağrılmadım. Belki vazgeçtiler diyordum. Durumu öğrenmek için özlük işleri genel müdürüne uğradım. Bakan zamanlama yapıyor dedi. Konu meclise getirilmiş, bilmiyordum. Muhalefet milletvekilleri, solcu yazarlar talim terbiyeye getiriliyor diye bakana çatmışlar. Ben duymamıştım bunları. Ya demek öyle deyip ayrıldım. Sonra bakan beni tekrar çağırdı. Şimdilik bakanlık müşaviri olarak atıyoruz dedi. Yakınımda olun. Sizinle sık sık görüşeceğiz. Gene talim terbiyenin işlerinde çalışacaksınız. O gün kararnamem hazırlandı. Bakan bürosunun üstünde bir odaya oturttular. Bulvar görünüyordu. Pencerenin önüne dikilip uzun uzun baktım. Köy öğretmenlerinden başlayıp nice savaşımlardan, kıyımlardan, haksızlıklardan geçip buraya gelmiştim işte. Kişisel bir doyumdu belki. Duygulandım. Derken o günlerde bir kutlama trafiği başladı. Aman Allah! Kimler kimler ve ne biçim sözler. Oysa ben hiç kimseyi kutlamaya gitmezdim. Bilmezdim bir böyle bir olayı. Demek bir yanım eksikmiş, onu anladım. Hele bakan sık sık toplantılara çağırmaya başlayınca, bakanın en yakın müşaviri diye adım çıkınca, işi olan olmayan tanıdığım tanımadığım meslekten meslek dışından her gün odam dolup dolup taşardı. Çay yetiştiremez oldum. O eskiden çok canımı yakan müdürler, Bir kez de değil, defalarca abicim, hocam deyip dalıyorlar içeri. Sarılıyorlar boynuma. Öpmek de değil, yalıyorlar yüzümü. Elimi uzatsam elimi de öpecekler. Bir şey söyleyemiyorum. İğreniyordum. Yeni bir açıdan tanıyordum insanımızı. Gerçekten acıydı. Üstelik ben neydim? Hiçbir yetkisi olmayan bir müşavir. Genel müdürlere, müsteşarlara, hele bakana neler yapılıyordu kim bilir. Onlara da tanık oluyordum az çok. Yakınlarında olduğum için her gün görüyordum. İbret verici bir durumdu. Ne çok istekler, ne çok yardım dilekleri, ardı arkası kesilmiyordu. Hiç tanımadığım ya da bir iki kez karşılaştığım kişiler canciğer dostumuz gibi geliyorlar. Sonunda hakkın olan yere atandın, tebrik ederim, daha üst görevler dilerim deyip isteklerini sıralamaya başlıyorlar. Biliyorsun ben geçmiş dönemlerde çok ezildim, çok itilip kakıldım. Falan ilim Milli Eğitim Müdürlüğü açık, beni oraya. Yahu etmeyin, benim böyle bir yetkim yok. Sen istersen olur, bakana bir söyleyiver, yeter. Söyleyemem, benim işim ayrı. Anlatamıyordum. Kimler ne işler için gelmiyordu? Şaşılacak şey. Bunalıyordum. Bu konu hala sıkıyor beni. Atatürk'ün 100. doğum yılı. 1 Aralık Atatürk'ün 100. doğum yılı hazırlık komitesine katılmak üzere Kültür Bakanlığı'na gönderildim. Haftanın belli bir gününde toplanıyor, neler yapılabileceğini görüşüyorduk. Çeşitli bakanlıklardan, kuruluşlardan temsilciler geliyor, Kültür Bakanlığı Müsteşarı'nın başkanlığı da çalışıyorduk. Türk Tarih Kurumu'ndan, Dil Tarih'ten yaşlı başlı saygın hocalar vardı. En çok onlar gençliğin Atatürk'ü anlayamadığından, onun için yabancı ideolojilere saptıklarından yakınıyorlar, Atatürk'ü halka doğru dürüst anlatmalıyız diyorlardı. Bir gün Atatürk hakkında konulu filmler yapma işi gündeme geldi. İşçi temsilcisi Kemal Sülker'le birlikte biz bunu savunduk. Atatürk'ün yaşamından çeşitli bölümlerin senaryosunu yazdıralım ve filme aldıralım, tüm yurt sinemalarında gösterilsin, halkımız ve gençliğimiz Atatürk'ü daha yakından tanısın dedik. Yaşlı hocalar buna karşı çıktılar. Efendim, Atatürk'ü kim oynayacak? Atatürk'ü oynayacak adam daha anasından doğmadı. Kimse onun gibi bakamaz, kimse onun gibi yürüyemez, kimse ona benzeyemez dediler. Tamam hocam, benzeyemez ama sorun o değil. Bir filmin başarısı benzeyip benzememekten gelmez. Üstelik film tekniği bugün o kadar ilerledi ki benzetiyorlardı. Siyah adamı beyaz yapıyorlar, kara gözü maviye boyuyorlar. Hayır, Atatürk'ü kimse oynayamaz. Kemal Sülker bir yandan, ben bir yandan diller döktük. Hocam, Atatürk de bir insandı. Gökten inmedi, halkın arasından çıktı. Büyüklüğü de oradan gelir. Başka insanlar gibi denize girdi, çocuklarla oynadı. Devecilerle oturdu, sigara içti, rakı içti. Meclis kürsüsünden bağırdı. Hayır, hayır, kimse Atatürk gibi olamaz. Ben onun sofrasında bulundum. Ellerini yüzünü yakından gördüm. Hiç kimse, hiç. Tamam hocam, siz gördünüz, biz görmedik. Şimdi tanıyamayacak mıyız Atatürk'ü? Başkasına Atatürk diye bakarsanız tanıyamazsınız. Peki ne yapacağız, nasıl tanıyacağız? Yaşlı bir hoca yanıma geldi, kulağıma eğildi. Biz ölmeden Atatürk'ü başkasına oynatmayın dedi. Biz buna dayanamayız. Estağfurullah hocam, siz ölmeyin ama bırakın da Atatürk'ü gençliğe anlatalım. Başını sallayarak baktı yüzüme. Atatürk'ün beni anlamak demek, yüzümü görmek demek değildir sözünü anımsattık. Bazı ülkelerde İsa peygamberi bile filme aldıklarını, bir arkadaşın Paris'te bu filmi gördüğünü, o kadar başarılı bir filmdi ki neredeyse Hristiyan olasım geldi dediğini anlattık. Napolyon'u 10 kere filme aldıklarını falan söyledik. Yok, kabul etmediler. Kim yazacak senaryoyu, hangi oyuncu oynayacak deyip direttiler. Hocam bizim yazarlarımız var, başarılı oyuncularımız da var. Yazdırırız, oynarlar. Olmazsa dışarıdan getiririz. Bugün %50 başarılı olur, yarın %70 başarılı olur. Yeter ki bu kapı açılsın, göreceksiniz, arkası gelir. Olmaz dediler, Atatürk'ü küçük düşürmüş oluruz. İş buraya gelince tartışma biter elbet. Oysa sonradan dil tarihin tiyatro bilimi öğrencileri Nutuk'tan bir bölümü oyunlaştırıp sahneye koydular. Mustafa Kemal Paşa'yı da Albay İsmet'i de ne güzel oynadılar. O hocalar gördüler mi bilmiyorum. Ben gördüm ve çok duygulandım. Kişiler belki tam benzemiyorlardı ama bir duruşları, bir sözleri hemen anımsatıyordu asıl kişileri. O günlere alıp götürüyordu insanı. Sonradan bu konu çok düşündürdü beni. Bilindiği gibi Atatürk hala filmleştirilemedi. Benzer benzemez heykelleri dışında dişe dokunur sanatsal bir verime de konu olamadı. Gençliğin Atatürk'ü anlamadığı ise sık sık söylenir durur hala. Bakanlığın Çocuk Yayınları Kurulu'nda da görev almıştım. Epey kitap seçip yayınladık. Bir bölümü piyasaya çıktı, satıldı. Bir bölümü de biz ayrılınca depolara kaldırılıp yasaklandı. Oysa bizden sonraki dönemde savcılığa incelettirilmiş, hiçbirinde bir sakınca bulunamamıştı. Böyle işte, bir ülke durup dururken geri kalmıyor. Kasıtlı olarak geri bırakılıyor. O günlerde Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki toplantılara katıldığımı söylemiştim. Bazen saatlerce sürerdi. Eğitim fakültelerinden hocalar, çeşitli dalların uzmanları. Ne çok konuşurlardı, ne çok laf üretirlerdi. Usanırdım. Bizim bakan da politikadan geldiği için toplantıyı, tartışmayı seviyordu anlaşılan. Toplantı bakanlığı olup çıkmıştı. Bir gün efendim bu kadar uzun dinlemeyin bu arkadaşları dedim. Aslında ülkenin sorunları çok açık. Karar alıp hemen uygulamaya geçelim. Tepkileri önceden karşılamak zorundayız dedi. Anlıyordum durumu. Ne çok zorluklar vardı önünde. Grubuna, mecliste, muhalefete karşı sorumluydu. Atacağı her adım engellerle doluydu. O ortamda iş yapmak zordu, evet. Hele öğretmen yetiştirme konusunda daha açık bir sürtüşmemiz oldu. Eski köy enstitüleri uygulamasından söz edeyim dedim. Bir zamanlar kendisi de söylemişti kaç kez. Ama çoktandır unutulmuştu gene. Oraların bugün ne durumda olduklarını biliyor musun diye sordu. Az çok biliyorum dedi. Değiştirdiler, evet, ama eski yararlı durumuna getirelim diyorum. Gerçi kolay değildi. En başta o ortam yoktu artık. Koşullar değişmişti. İlgili arkadaşlarla gidin, birkaç tanesini görün dedi bana. Bakanlıktan bir araba verdiler. Önce Hosanoğlu'nu, sonra Çifteleri, Savaştepe'yi, ortakları dolaştık. Öf öf, yürekler acısıydı gerçekten. Yakın geçmişte korkunç olaylara sahne olmuştu. Komando yuvası olarak kullanılmıştı bu okullar. Harabeye dönmüştü eski köy enstitüleri. Bahçeler, bağlar kurumuştu. İşlikler yıkılmıştı. Ayakta kalabilmiş, bakımsız ağaçlar meyveden kırılıyordu da toplamak için adam bulamıyorlardı. Hademeler toplayıp getirse öğrenciler yiyeceklerdi. Özellikle Çiftelerde, eski okulumda çok duygulandım. Bahçeleri ot bağlamıştı. Kavakların dibini kurt yemiş, çürümüştü çoğu. Elimizde kurduğumuz güzelim okul yapısı eskimişti iyice. Yeni öğretmenler vermişler, çoğu genç, iyi arkadaşlar. Eskiden burada olup bitenleri anlata anlata bitiremediler. Korkulu bir düş gibi dinledik. Savaştepe'deki okulun deposunda yığınla sopalar gösterdiler. Tanrı Türk'ü korusun, vur komüniste, baş bu falanca yazılıydı sopaların üstünde. Kahveye gidip köylülerle, yerli halktan kişilerle konuştuk. Bir zamanlar burası bizim kendi okulumuzdu. Her gün içindeydik. Sonra bizi sokmaz oldular. Duvarla çevirdiler. İçeride dövüşmeyi, sövüşmeyi öğrettiler. Burayı gene ilk kurulduğu yıllardaki haline sokun diye yakındılar. Aşağı yukarı öbürleri de aynıydı. Ankara'ya dönünce bu izlenimlerimi bir rapor olarak bakana sundum. Fakat fazla bir şey yapılamayacağı anlaşılıyordu. Zaten bir daha da toplantıya çağrılmadım. Hükümet yeniden sallanmaya başlamıştı. Tekrar emekliliğimi isteyip ayrıldım. Bakanlıkta da iyi arkadaşlar tanıdım. Üst düzeyde, alt düzeyde. Her şeye karşın bir şeyler yapmaya çalışan, yararlı olmak isteyen arkadaşlar vardı. Ama tüm uğraşlar genel politikaya bağlıydı. Hükümet ise büyük zorluklar içindeydi. Kadrolar karışıktı. Dönemin başbakanı, hükümet olduk ama iktidar olamadık demişti. Doğruydu bu söz. İşler bir yaz boz havası içinde yürütülüyordu. Yapıyoruz ama yarın bozarlar tutumu egemendi. Onun için köklü girişimlere geçilemiyordu. Bazı arkadaşlar daha cesur olunması görüşündeydiler. Ben de o kanıdaydım. Aramızda gittikçe daha eleştirici bir tutuma girmiştik. Ama yetki ve sorumluluk bizde değildi. Hariçten gazel okuyorduk belki. Bakanlık müşavirliğim de bu hava içinde geçti. Gereği kadar yararlı olamadık. Şimdi mesleğin sonunda şöyle bir düşünüyorum. Aslında hepimiz biraz suçluyuz. Herkes evinin önünü süpürürse sokaklar temiz olur sözü günümüzde yanlıştır. Yetmiyor bu. Ben süpürdüm kanısındayım. Ama ne oldu? Sokaklarımız hiç de temiz değil. Halkımızı çağdaş bir eğitimden geçiremedik. Tüm yurt çocuklarına eşit eğitim olanakları sağlayamadık. Beyin oğlu bey, çobanın oğlu çoban oluyor gene. Bu zinciri kırabilen çok az. Eğitimin geliştirici gücünü gereği gibi kullanamadık. Ulusça gerilemiz, yoksulluğumuz sürüyor. Parasız eğitim gittikçe paralı eğitime dönüştü. Bugün artık parası olan okuyabiliyor. Okuyanlar da üretici değil, tüketici insan oluyorlar. Her yer lise mezunuyla, imam hatiple doldu. Ama bir tarım ülkesi olan Türkiye'de tarım eğitimi bir an önce sanayileşmesi gerekli ülkemizde teknik öğretim yapılamıyor. Devede kulak. Hele son dönemde sorunlu din dersleri, Kur'an kursları, Arapça derken okullarımız birer medreseye dönüştürülmek isteniyor. Ulusumuzu bir an önce çağdaş uygarlığa kavuşturmak için kurulmuştu bu devlet. Oysa 30-40 yıldır durmadan geriye gidildi. Hep gözümüzün önünde oldu bu işler. Tek tek karşı çıksak da bunun yanlış olduğunu söylesek de başarılı olamadığımız için hepimiz birden suçluyuz. Görevimizi tam yaptık diyemeyiz. Hiçbirimiz. Bunun acısını çeken emekli öğretmenlerden birisi de benim. 1984 Ankara. Kitabın sonu 23 Ocak 2013 sayfa 243.